Ayrım 32, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 278. Yaşlı bir kentte çınarların yaprak dökümü insanı daha da hüzünlendirir. Ayaklar altında çıtırdayan gazel değil, geçmiştir sanki. Düğünden 3 ay sonra işte böyle bir günde Avusturya elçileri İstanbul'a geldiler. Bu Viyana çekilmesinin kötü kalıntılarını zihinlerden silecek fırsat olabilirdi. Nitekim İbrahim elçi anda yarı tutuklu halde 8 gün bekletilen elçileri kabul ettiğinde onlara Carlo ile Ferranduş neredeler? Onların alışkanlıklarını, yaptıkları işleri merak ettik. Bizzat öğrenmek için başkentlerine gittik ama ikisini de bulamadık. Bari siz anlatın ne yapıyorlar sorusuyla karşıladı. Elçiler Papa ile yapılan anlaşmadan kısaca söz ettikten sonra Charles Quint'i imparator, Ferdinand'ı kral olarak nitelendirince onları susturdu. İyi dinleyin dedi. Askerleri Roma'yı yağmalarken Carlo'nun esir Papa ile yaptığı anlaşma değildir. Nitekim hem Papa hem Fransa kralı efendimden yardım dilenmişlerdir. Biz Patri'yi kurtardığımız gibi Papa'yı da kurtarmayı biliriz. Carlo'nun Fransa kralına yaptıkları ise insanlığa aykırıdır. Ama herkes sevinsin. Yeryüzünde insanlığın koruyucusu olan padişahımız gibi bir adalet güneşi ışımaktadır. Daha önemli sorun şu, ülkesiz adam nasıl kral olabilir? Ferranduş olsa olsa biraderi Carlo'nun Viyana valisidir. Biliniz ki yeryüzünde tek imparator vardır, o da cihana hükmeden efendimdir. Sözü sancak beyliğimizden küçük yerlerde geçen efendiniz, İspanya kralı olduğunu kabul edip yarım adacığına gitmezse aramızda konuşulacak şey kalmaz. Şimdi gidin ve düşünün. Avusturyalıları 15 gün sonra ikinci kez kabul ettiğinde İbrahim gene mağrur ve sertti. Elçiler sulhtan bahsedince sulha, sulha diye kahkaha attı. Sonra ciddileşerek kaşlarını çattı. Ferranduş kayıplara karıştığında biz Budin sarayında eğleniyorduk. Efendim onu Budin'de bulamayınca Viyana'da aradı. Bu arada gerçek imparatorun geldiğini ahaliye göstermek için akıncılarımızı Almanya'ya salıverdik. Biz gezinti yapmak için oradaydık. Böyle bir seyahatte ayak bağı olabilecek büyük toplarımızı getirmemiştik. Askeri gezintimizi zora sokabilecek soğuklar başlayınca dönmeye karar verdik. Ziyaretimizden anı bırakmak için gider ayak Viyana Kalesi'nin bazı burçlarını yıktık. Carlo başındaki kukuletaya ve taca bakarak kendini imparator sanıyor. Biz ise kefenimizi başımızda taşıyoruz. Sulha gelince, Ferranduş Macaristan'ı unutup elinde kalan yerleri vermedikçe, Carlo İspanya'ya gitmek üzere Almanya'dan çıkıp, efendimin bendesi Şapolya'yı rahat bırakmadıkça sulh olmaz. Elçiler bir süre daha İstanbul'da kaldıktan sonra ülkelerine dönerlerken İbrahim ilkbaharda yeni bir seferinin açılacağından emindi. Ama bu kez öteki seferlerin öncesindeki heyecan yoktu onda. Aslında bu kanıksama değildi. Padişahın zihninde Charles Quint ile meydan savaşı yapmanın tutku haline geldiğini görmekten kaynaklı önemsemeyişti yalnızca. Daha sonraları padişahın siyasetini anlamaya başladı. Onun amacı batıda yeni ülkeler fethetmek değildi. Gerçi Habsburg hanedanını tedirgin edici rakip olarak görüyordu. Ama Almanya'yı yönetimi altına almayı aklının ucundan geçirmiyordu. Tüm isteği bu hanedanın belini kırmak, Avrupa kıtasına kendi üstünlüğünü kabul ettirmekti. Oysa İbrahim'e göre hegemonya siyasetinin yürütülebilmesi için denizlerde mutlak bir üstünlük kurulmalıydı. 25 Nisan 1532 tarihi Alman seferine çıkacak ordunun İstanbul'dan ayrılma günü olarak belirlenince içine hüzün çöktü. İlk kez İstanbul'dan ayrılmak istemiyordu ama bunun nedeni de yoktu. Sefere çıkmadan bir gün önce ikindi vaktinde Aloysius'u çağırdı. Genç köle odaya girer girmez efendisindeki tuhaflığı fark edebildi. Bugün o ilk kez avını parçalamaya hazır pantere benzemiyordu. Sustu kaldı. İbrahim elinde tuttuğu menteşeleri ve kilitleri altından sedef kakmalı kutuyu sehpaya bıraktı. İçinde İstanbul'da dilediğin işi kurbana yetecek, seni istediğin yere götürecek kadar altın var. Bir de azat belgesi ve bazı mektuplar. Sustu, kesik kesik konuşuyor, her zamanki gibi Aloysius'un göz bebeklerine değil yere bakıyordu. Sonra devam etti. Hepsi senin, yani özgürsün. Kalmak istersen yılda 8.000 akçe dirliğin olacak. Seçim senin. Harp bu, sonu belli olmaz. Hakkını helal et. Efendisinin ölümden söz etmesi olacak iş değildi. Onun da içinde bir şeyler alabora oluyordu. Ama afal afal bakmaktansa şakaya sığındı. Keşke seferiniz İtalya'ya olsaydı. O zaman burnunuz kanamazdı. İbrahim Aloysius'un dudaklarındaki ağlaması tebessüme bakınca onun niyetini anladı. Kaşlarını yukarıya kaldırarak meraklanmış gibi sordu. Neden? İtalyanlar birbirleriyle sık sık savaşırlar. Ama tek İtalyanın burnu kanamadan iki tarafta hep mağlup olur. Hem savaşmaktansa marş dinlemeyi yeğlerler. Mehteran onları oyalarken siz de memleketi fethediverirdiniz. İbrahim yalancıktan bir kahkaha attı. Çok hoşsun Aloysius dedi. Biraz duraladıktan sonra kutuyu gösterip bunu almayı unutma diye mırıldandı. Aloysius anlamıştı. Gözleri nemlendiyse de kendini sıktı. Kutuyu alıp sessizce odadan çıktı. O ayrıldıktan sonra İbrahim'in eli sık sık şaraba gittiyse de kendini tuttu. Çünkü Hatice Sultan da davranışlarının alkolle biçimlendiği izleniminin doğmasını istemiyordu. Derken gün söndü. Akşamleyin İbrahim'i Hatice Sultan'ın odasına giden koridorda görenler şaşırdılar. Doğrusu karısını avluya bakan odasının ortasında kendini bekler halde bulacağını düşünmemişti. Harem bu diye geçirdi aklından. Hem her şey sürpriz hem hiçbir şey sürpriz değil. Hatice Sultan'ın dudakları hüzünlü mü mutlu mu olduğu anlaşılmayan ürkek bir tebessümle kıvrılmıştı. Üzerinde yuvarlak yakası gerdanını açıkta bırakan dar yenli, koyu vişne renginde bir entari ile kenarları sim işli açık kavun içi kolsuz bir yelek vardı. Başının üstünden sırtına dökülen ve kulak arkalarında saçına tokayla tutturulduktan sonra beline dek inen yeşil tül boyunu olduğundan uzun gösteriyordu. Kocasına hafif bir baş eğişle selamladıktan sonra ''Hoş gelmişsiniz Paşa Hazretleri'' dedi. Söyleyecekleri İbrahim'in aklından uçuvermişti sanki. Ancak ''Veda etmeye geldim'' diye mırıldanabildi. Sonra yavaşça ona yaklaşıp ince parmaklı elini tuttu. Bir süre öylece kala kaldı, kısa bir an. Ardından onu avluya bakan pencerenin önündeki sedire oturttu. Kendisi de Hatice'nin yanına ilişti. ''Mimar Sinan Ağa bu kez orduyla gelmiyor. Ona emir verdim, sarayda bazı değişiklikler yapacak. Senin odanı at meydanına bakan tarafta düzenleyecek. Bu adam yetenekli, ileride mutlaka mimar başı olur.'' Sinan Ağa'dan bahsetmenin şimdi sırası mıydı? Ne kadar gençmiş Hatice, pürüzsüz beyaz tenini akşamın hüznüyle gölgelenen iri yeşil gözlerini yeni fark ediyordu. Tıpkı parganın kırları gibi. Hotozundan bukle bukle taşan saçlarının rengini ise tanımlayamıyordu. Gün uyanımından az önce gün indisindeki bulutlar gibi morumsu kızıl. Yaşamak sanat. Kazanılanları kaybedilenlerden çok kılma sanatı. Hatice'nin dudaklarında değişik bir tebessüm titredi. Önemli olan ölünce geride kalanlara dünyadan iyi bir insanı eksildi dedirtmek. Gerisi boş. Hatice hafifçe ellerini sıktı, başını da öne eğmişti. Altına içinde kırmızı su bulunan fanus tutturulmuş kandilin ışıkları yüzüne titrek gölgeler dökmüştü. Bir an Azize'ye benzetti ona. Dönüşte padişahla konuşmak istiyorum. Hayatta ıskaladığım şeyler çok. Emekliliği hak etmiş olmalıyım. Önce İstanbul'da büyük bir sahın medresesi yapmak. 4 kişilik geniş pencereli yatakhaneler, imparatorluğun en büyük kütüphanesi, hatta bir gözlem evi. Sonra sustu. Kopuk kopuk konuşmak yormuştu ona. Sonra bir çiftlik edinmek, uzaklarda bir yerde, havası yumuşak, ikimiz, Allah isterse çocuklarımız. Bu kez Hatice'nin gözlerinde panik kıvılcımları yanıp söndü. Kocaman kocaman bakıyordu kocasına, korkulu kuşkulu. Hayır diye itiraz etti. Hayır hayır yapamazsın. Ne sen kırlarda yaşayabilirsin, ne ağabeyim seni bırakır. Allah korusun. Sonra karardı bir sesle. Sen daha iktidar hevesini tüketmedin diye ekledi. Aslında düşüncelerini dile getirmek istemiyordu. Her insanın hayata geliş nedeni var. Onu yaşamalısın. Uzaklarda bir ağırtı görür gibiyim. Bırak ufuk kendiliğinden ışısın. İbrahim o gün söylediklerine sonradan kendisi de inanamadı. Ona sorulacak olsa dilinden dökülüverenler bilinç üstündeki düşüncelerinin ürünleri değillerdi. Belki alışık olmadığı bir suçluluk duygusuna kapılmıştı. Karısıyla konuşurken sahtekar değildi. Bu şaşmaz bir kural olan boşluk dolar prensibinin yarattığı hezeyan olmalıydı. Halkalı Pınar'dan hareket ettiklerinde bir vezir-i azam asla kendini sorgulamamalı diyordu içinden. Yoksa öyle önemli şeyler gözden kaçar ki sonunda başkaları onu sorgular. Edirne'ye de kafasını durulamak için bazen Akıncı Bey gibi ordu saflarında at oynatarak düzeni bozabilecek davranışlara ağır cezalar yağdırıyor, bazen de haritaları önüne yayarak Mohaç Bataklığı ile Kuzeybatı Alpleri arasındaki fethedilmemiş kaleleri tek tek belirliyordu. Edirne'de Piri Mehmet Paşa'nın oğlu Mehmet Efendi karşılayıcıların ön saflarındaydı. İbrahim etek öpmelerinden, ard arda sıralanan hayır dualarından memnun kalmış görünerek kabul töreni bitince Mehmet'i çadırına çağırdı. Onun Edirne kadılığında başarılı olduğunu belirten kısa bir övgüden sonra ''Aslında sana münasip makam Rumeli kazaskerliğidir. Bu fikrimi padişaha açtığımda Şehriyar Hazretleri, pederi sabık vezir-i azamımız hayattayken onun oğlunu böyle bir makama getirmek doğru değildir buyurdular. Bu yüzden senin de bize yardımcı olman gerekebilir dedi. Mehmet Efendi'nin yanaklarına heyecandan al basmıştı. Allah sizden razı olsun devletluğum diyerek diz çöktü. Emriniz neyse Allah'ın izniyle yerine getirilir. İnşallah sizi utandırmayız. İbrahim için bu kadarı yeterliydi. Ayağa kalkıp Mehmet Efendi'nin sırtını sıvazladı. Şimdilik dedikodulara meydan verme. Biz de yolda padişahı razı etmeye uğraşalım. Fikrinde direnirse dönüşte çaresini düşünürüz. Edirne'den yola devam eden ordu hızlı bir ilerleyişle 39 günde Belgrad'a ulaştı. Daha o akşam toplanan harp divanında ordu mevcudu, erzak ve barut stokları görüşüldükten sonra padişah, ''Seferin yönü nereye olmalıdır?'' diye sorup ilk sözü Ayaz Paşa'ya verdi. Paşa bu din üzerinden Viyana'ya yürünmesini, son seferden 22 gün önce Belgrad'a gelebildikleri ve bu dinde oyalanmayacakları için bu kez Ağustos başında Viyana'ya varabileceklerini, bu kadar uzun zaman içinde Viyana'nın sükût edeceğini düşünen düşmanın ortaya çıkarak savaşı kabul etme zorunda kalacağını anlattı. Sonra söz alan çiçeği burnunda Vezir Lütfi Paşa, Neustadt Kalesi'nin tahkim edildiğine ilişkin bilgi edindiklerini, obaya egemen tepeler üstündeki bu güçlü kalenin ordunun gerisinde tehlike yaratacağını, önce Neustadt üzerine yürünmesi gerektiğini belirtti. Söz sırası kendisine gelince İbrahim elleri göbeği üstünde bir adım öne çıktı. Biz kulların birinci görevi saadetli padişahımızın zihninden geçenleri anlamaktır diyerek konuşmasına başladı. Padişahımızın muradı Beç'i almak olsaydı, dipnot Beç Viyana'ya o devirlerde Türklerin verdiği ad, büyük topları da getirtirdi. Efendimiz Carlo ile hesaplaşmayı çok istiyor ama avrattan korkak bu adamın karşısına çıkmaya cesaret edemeyeceğini de biliyor. O halde bu seferin amacı Almanların belini kırmaktır. Ayrıca İtalya ile Viyana arasındaki yaylalarda pek çok düşman kaleleri vardır. Günlerdir harita başında geceliyorum. Buralarda 22 kale saydım. İçlerinde Gunst'tan başka bize direnebilecek olanı yok. Ama bir gün saadetli padişahımız Roma'yı almak isterlerse bu kalelerin düşman elinde bulunması doğru olmaz. Hem Almanların gelir kaynağı olan bu bölgeyi tahrip edersek, Carlo birkaç yıl belini doğrultamaz. Üstelik karşımıza çıkacaksa bizim için en uygun savaş yeri Graz'ın doğusundaki tepelik yayladır. Ordumuz engebeli yerlerde daha iyi savaşır. Düşman ise buraya gelmek için Sarp dağları aşmak zorunda. Süleyman yerinden kalkarak elini İbrahim'in omzuna koydu mutlu bir tebessümle. İşte dedi, bana böyle veziri azam lazım. Aydınlık gözleri zihnimi okudu, inciler saçan ağzı gerçeği duyurdu. Karlo'ya name yazılıp harp ilan edilsin. Kırım Hanı'nın askerleri gelince Drava boyunca yürüyüş başlasın. Belgrad'dan hareket eden ordu 17 gün içinde 17 kale fethederek 10 Ağustos'ta Guns Kalesi'nin önüne dayandı. Guns'takiler İbrahim'in öngörüsünü doğrularcasına müthiş bir direniş gösterdiler. Çakalozların yağdırdığı danelerle burçların çoğu un ufak olduysa da kaleyi çevreleyen derin hendekler aşılamıyordu. İbrahim herkesin birer yük odun getirerek hendekleri doldurmalarını emretti. İki gün içinde hendeklere yığılan odunlar yer yer kale duvarlarını aşan tepeler oluşturmuşlardı. Kaledekiler katrana buladıkları buğday ve yulaf demeklerini tutuşturarak bu yığınların üstüne atıp odunları yakmaya niyetlendiyseler de akıllı bir ihtiyarın önerisine uyularak yanan odunlara doğru su yolları açıldı ve sakaların da yardımlarıyla yangın söndürüldü. İbrahim'in vaatleri ve söylevleriyle coşan askerler ''Ya baş alırım, ya baş veririm'' diye naralar kopararak surlara öylesine galeyan halinde atıldılar ki kaledekiler canlarını kurtarmak için teslimden başka çare bulamadılar. İbrahim ''Af, zaferin zekatıdır'' diyerek mağlupları bağışladı. Bir menzil ötede bekleyen padişah zafer haberini alınca Guns'a geldi ve İbrahim'e hilatler, sorguç, altın işlemeli kılıç ve keselerle para ihsan etti. Ama Charles Quint'le meydan savaşı yapma ihtirasını yakıp tutuşturduğu Süleyman onun izine rastlayamadıkça öfkeleniyordu. Babasının şaha yazdığı ve köşe bucak kaçan şahı çaldıranda ortaya çıkaran mektubu anımsayınca aynı yöntemi denemeye karar verdi. Süleyman yazdığı mektupta şöyle diyordu. Bu kadar zaman erlik davası eder, meydan merdiyim dersin. Şimdiye değin kaç kezdir üzerine geliyor, mülküne dilediğim gibi elime alıyorum. Ne senden ne karındaşından nam ve nişan yok. Size saltanat ve erlik davası haramdır. Askerinden, avradından utanmaz mısın? Belki avratta gayret var, sende yoktur. Er isen meydana gelesin. Allah'ın takdiri neyse yerine gelse gerek. Yoksa meydanı aslandan boş buldukça tilki gibi fırsat kollayıp av almayı erdik sanma. Bu kez dahi meydana gelmezsen avratlar gibi iyi ve çıkrık alıp dahi padişahlık tacı giymeyesin ve erlik adını diline getirmeyesin. Ama bu mektup da sonuç vermeyecek. Graz'da konaklayan ordu ani bir kararla İtalya yarımadasına bakan İstirya'ya girecek, bölgeyi yakıp yıktıktan sonra 30 bin esirle dönüş yolunu tutacaktı. İbrahim padişahtan önce Edirne'ye döndü. Aklına koyduğu işi bitirmek istediğinden önce Mehmet Efendi'yi çağırdı. Adamcağız İbrahim'in huzuruna çıktığında heyecan ve meraktan sapsarı kesilmişti. İbrahim yazık ki olmadı Mehmet Bey diyerek onun umutlarını söndürdü. Padişah diyor ki Piri Paşa hayattayken oğlunu daha yüksek makama getiremeyiz. Paşa Allah'ın rahmetine kavuştuğu gün sana izin dilersen oğlunu 3 tuğlu vezir yap ama o hayattayken olmaz. Bir süre dik dik Mehmet'e baktıktan sonra devam etti. Babanın yaşı ilerledi, sense gençsin, kazaskerlik fermanın cebimde. Babanın vefat haberini getirdiğin gün kazaskersin. İbrahim huzurundan ayrılan Mehmet Bey'in hemen atlanarak babasının çiftliğine dizgin saldığını öğrenince bir sorunun daha çözülmek üzere olduğunu düşündü. İki gün sonra padişah geldiğinde ona yaptığım şu işten dolayı hep pişmanlık duyuyorum diyordu. Babası Paşa Hazretlerinin hatırı için Mehmet'i Edirne kadılığına getirmem büyük hataydı. İki gün önce yanıma geldi, ağzı rakı kokuyordu. İleri geri konuştu, babasına attı tuttu. Ona para vermiyor diye çiftliğini başına yıkacakmış. Babasının üzülmeyeceğini bilsem falakaya yatırırdım. Dilim döndüğünce nasihat etmeye çalıştım. Ama pederine küfretmeye başlayınca dayanamayıp yanımdan kovdum. Korkarım bu hayırsız evlat ya babasının temiz mazisini lekeleyecek ya da onun başına iş açacak. Birkaç gün sonra Silifri'den gelen haber padişahın gözünde İbrahim'i bir kat daha büyüttü. Piri Mehmet Paşa oğlu tarafından zehirlenerek öldürülmüştü. Bu haberle birlikte iletilen bilgi öfkesinden kahrolan Süleyman'ı bir nebze olsun teskin edebildi. Mehmet babasının işini bitirdikten sonra Edirne'ye dönerken gece bir handa konaklamış ve orada geç vakitlere dek rakı içerek ocak başında sızmış. Etekleri ocağın ateşiyle tutuşunca sarhoş bir halde uyanmış ve o şaşkınlık içinde rakı testisini su sanıp üstüne döker dökmez yağ dökülmüş gibi alevlenip helak olmuş. Dipnot bu bilgiyi Nişancızade vermektedir. 32. ayrımın sonu. Sayfa 287.